Ayrım 43.
Hadi canım diye mırıldandı. Sanki ben bilmez miyim ne olduğunu? Tavşan bu. Ehli tavşanların arka ayaklarıyla tıpkı bu sesi çıkardığını duymuşumdur. Sakson uyumayı denedi, başaramadı. Zaman geçtikçe kum daha sertleşiyor, etlerini, kemiklerini ağrıtıyordu. Mantığı bir vahşi hayvanın varlığını kabul etmiyordu gerçi ama düşünde bir yığın vahşi hayvan beliriyordu. Yeni bir ses duyuldu. Bir sürtünme ya da tırmalama değildi bu. Çalılıklardan iri bir gövde geçiyormuş gibi bir gürültü. Birkaç dal çatırdayıp kırıldı, dallar aralandı, sonra yeniden kapandı sanki. Billy işi oluruna bıraktı gülerek. Eğer dedi, ilk duyduğumuz hayvan bir panterse bu seferki fil olsa gerek. İri bir hayvana benziyor. Bak dinle, yaklaşıyor galiba. Ses sık sık kesiliyor, sonra yeniden başlıyordu ve her seferinde daha kuvvetli, daha yakından çıkıyordu. Billy yine kalktı. Örtülerin üzerinde Saxon'un yanına oturdu, koluyla sardı onu. Daha gözümü yumamadım diye yakındı. İşte yine ilerliyor. Ne olduğunu anlamak için çok şey verirdim. Bir grizzly kadar ses çıkarıyor. Saxon sinirinden ve gecenin soğuğundan titriyordu. Billy, elbette ki çekirge değil karşımızdaki diye takıldı. Kalkmaya yelteniyordu. Saxon kolundan yakaladı. Ne yapacaksın? Ben de bilmiyorum. Bildiğim şu ki sinirlerim bozulmaya başlıyor. Ne olduğunu anlayamazsam keçileri kaçıracağım. Gidip bir bakayım neyin nesi. Çok sokulmam, merak etme. Gece öylesine karanlıktı ki elini çeker çekmez görünmeyen adam oluverdi. Saxon yere oturup bekledi. Gürültü kesilmişti. Saxon Billy'nin hareketlerini çıkardığı seslerden, kuru dalların, odunların çatırdısından izliyordu. Az sonra Billy geri geldi, örtülerin altına girdi. Herhalde korkuttum onu, kaçtı gitti. Kulakları çok keskin, yaklaştığımı duyup sıvıştı. Oysa çok ses çıkarmamak için dikkat ettim. Şşt, gene geliyor. Yere çöktüler. Saxon dirseğiyle Billy'yi dürttü. Zor duyulabilir bir sesle fısıldadı. İşte orada, soluğunu duyuyorum. Burnundan soludu. Yakınlarında bir kuru dal öyle çatırdadı ki ikisi birden hopladılar. Billy sinirli bir sesle. Bu soytarılığa artık dayanamayacağım dedi. Ses çıkarmasan biraz sonra bizi çiğneyecek. Saxon kaygılandı. Ne yapacaksın? Avaz avaz bağıracağım, bakalım ne olacak. Derin bir soluk aldı ve vahşi bir çığlık attı. Sonuç bütün umutlarının kat kat üstünde oldu. Saxon'un yüreği ağzına geldi. Aynı anda düzensiz sesler ve hareketler duyuldu karanlıkta. Çalılar çatırdadı, ağır vücutlar sağa sola saldırdı. Neyse ki bütün sesler uzaklaşıp kayboldu. Yoksa akıllarını kaçırmaları işten bile değildi. Önce Billy bozdu sessizliği. Ne dersin bu işe? Vay canına. Bütün amatör boksörler benim hiçbir şeyden korkmadığımı söylerlerdi. Bu gece beni görmediklerine sevindim. Bu tanrının belası kumdan da gına getirdim. Kalkıp ateş yakayım bari. Ateş yakmak zor olmadı. Küllerin altında korlar vardı. Koru dağları atınca hemen tutuştu. Birkaç yıldız süzülüyordu gökteki pustan. Billy yıldızlara baktı, düşündü, uzaklaşmaya başladı. Saxon, yine nereye gidiyorsun diye bağırdı. Kaçamak bir karşılık verdi Billy. Bir yere gittiğim yok, bir tasarı var kafamda. Alevlerin aydınlattığı çevreden cesaretle çıkıp yok oldu. Saxon oturduğu yerde kaldı. Çenesine kadar örtünmüştü. Kocasının yürekliliğine hayranlık duyuyordu. Billy küçük baltayı bile almamış, seslerin yok olduğu yöne doğru gidiyordu. 10 dakika sonra bıyık altından gülerek döndü. Hay şeytan çocuklar, rezil ettiler beni. Yakında gölgemden bile korkar duruma düşeceğim. Neymiş biliyor musun? Bilemezsin ki. 1000 yıl geçse gene bulamazsın. Daha doğru dürüst gelişmemiş danalardan oluşan küçük bir sürü. Onlar bizden daha çok korktular, ödleri patladı. Ateşin karşısına geçip bir sigara tellendirdi. Sonra örtülerin altına girip Saxon'un yanına uzandı. Birkaç tosun beni bu durumlara düşürecekse yaman bir çiftçi olacağım demek diye alay etti. Baban olsaydı yahut benim babam olsaydı kılı bile kıpırdamazdı mutlaka. Biz neyiz biliyor musun? Soyumuzun tohuma kaçmış kalıntıları. Hiç de değil dedi Saxon. Soyumuz mükemmel. Eskiler gibi becerikli, yetenekliyiz. Üstelik bizim sağlığımız daha iyi. Ama başka biçimde yetiştik. Çocukluğumuzdan beri kentlerde yaşadık. Oraların gürültüsünü, yaşantısını, her şeyini biliriz de kırları bilmeyiz. Biz doğanın içinde yaşaya yaşaya alışmadık bu hayata. Bütün sorun bu. Şimdi doğayla haşır neşir olup antrenmana başlıyoruz. Sabret biraz. Bak göreceksin. Çok geçmeden baban gibi, babam gibi derin uykulara dalabileceğiz gökyüzünün altında. Billy homurdandı. Ama herhalde kum üzerinde değil. Bunu bir daha denemeyiz. Gör işte, daha işin başındayız ama bir şey öğrendik. Hadi sus artık da uyu. Korkularından sıyrılmışlardı. Ama altlarındaki kum gittikçe sertleşiyordu. Önce Billy daldı. Saxon'un gözleri kapandığı zaman uzakta bir yerlerde horozlar ötmeye başlıyordu. Uykuda bile kurtulamadılar kumun etkisinden. Tedirgin bir uyku çektiler. Tan yeri henüz ağrırken Billy örtünün altından usulca çıktı, büyük bir ateş yaktı. Saxon titreye titreye ateşe yaklaştı. Gözleri çukura kaçmıştı. Yorgundu bakışları. Saxon gülmeye başladı. Billy de güldü. Oysa hiç de keyfi yoktu gülmeye. Gözleri cezveye takılınca canlandı. Hemen ateşe koydu kahveyi. Üç. Oakland ile San Jose arası 40 mildir. Saxon'la Billy bu uzaklığı rahat 3 günde aştılar. Başka bir konuşkan elektrikçiye daha rastlamadılar. Rastgele yolcularla konuşma fırsatı da bulamıyorlardı pek. Epey berduş çıktı karşılarına. Hepsi de battaniyelerini dürüp sırtlarına vurmuşlar. Ana yoldan kuzeye ya da güneye gidiyorlardı. Saxon birkaçıyla konuştuktan sonra bu yersiz yurtsuz takımının çiftçilikten hiçbir şey anlamadığına inandı. Çoğu yaşlıydı, kol ya da kafa gücünü yitirmişti. Çalışmaktan iyi bir iş bulunacak yerlerden başka konu bilmiyorlardı. Sözünü ettikleri yerlerin hepsi de uzak yerlerdi. Bununla birlikte Saxon onların anlattıklarından şu sonuca vardı. O sırada toprakları üzerinden geçtikleri bölgede küçük çiftlikler vardı. İşçi çalıştırmazlardı. Çalıştırsalar bile genellikle Portekizli işçi alırlardı. Oranın çiftçileri bile cana yakın değillerdi. Kaç çiftçi gelip geçti yanlarından. Birçoğunun arabası boştu ama hiçbiri atlayın da götürelim demedi onları. Saxon birkaç soru sormak fırsatını bulsa bile merak ve kuşkuyla bakıp anlamsız bir cevap mırıldanıyorlar ya da bir şakayla karşılık veriyorlardı. Biri sövüp sayıyordu. Tanrı cezalarını versin. Bunlar Amerikalı değil ki. Eskiden herkes birbiriyle dosttu. Saxon ağabeyiyle son konuşmasını anımsadı. Zaman değişti Billy dedi. Sonra bu kimseler kentlerin çok yakınında yaşıyorlar. Bekleyle, biraz daha uzaklaşalım. Daha cana yakın kimseleri de rastlarız. Öküz gibi insanlar. Saxon güldü. Sanırım öküz gibi olmalarının nedenleri vardır. Bilmiyoruz, belki de dayak attığın gençlerden birkaçı bunların oğullarıydı. Öyle olsa keşke. Ben kendi payıma 5000 hektarlık adam bile olsam, yorganını sırtına vurup yollara düşen bir adamı kendim gibi, hatta kendimden çok saygıdeğer bulurum. Sanırım ona bu duyguyu aşılarım. Billy önceleri rastgele, daha sonra da yalnızca büyük çiftliklerde iş aradı. Her yerden aynı karşılığı aldı. İş yok. Birkaç köylü yağmurlar başladıktan sonra çiftçi sürüleceğini bildirdiler. Küçük tarlalarda kuru toprağa işleyenler de vardı tek tük ama genellikle çiftçiler bekliyorlardı. Saxon, peki ama sen çift sürmesini bilir misin diye sordu. Hayır ama kolayca öğrenilen bir şey olduğunu sanıyorum. Rastlayacağım ilk çiftçiden ders alacağım. İkinci gün öğleden sonra fırsat düştü. Küçük bir tarlanın yöresini çeviren tahta perdenin üstüne oturdu. Çift süren bir yaşlı adamı gözledi. Küçümser bir tavırla. Peh dedi. Öyle kolay ki. Şu zavallı adam sabanı yönetebiliyorsa ben iki saban yönetirim. Hadi denesene dedi Saxon. Niye deneyeyim? Saxon güleç bir yüzle alay etti. Korkak, yapacağın tek şey ondan bunu istemek. Onun da söyleyebileceği en ağır söz hayırdır ama çekiniyorsun. Sen ki Chicago dehşetine 20 round dayandın da gık demedin. Billy tahta perdenin öbür yönünde yere bıraktı kendini. Yo, o başka bu başka diye karşı koydu. Bire karşı iki. Bahse girerim ki bu moruk beni sepetler. Hayır, niye sepetlesin? Yalnız sen öğrenmek istediğini söyle. Bir sürü onun yerine sabanı yönetmeyi öner. Para istemeyeceğini de söyle. Canım alt tarafı açık gözlük yapmaya kalkarsa sabanı zorla alırım elinde. Saxon tahta perdenin üstünden izledi görüşmeyi ama uzak olduğundan konuşmayı duymadı. Birkaç dakika sonra dizginler Billy'nin boynuna aktarılmış, sabanın sapları da ellerine geçmişti ve başladı toprağa sürmeyi. Yaşlı köyü yanı başından yürüyor, hiç durmadan öğüt veriyordu. Tarlayı birkaç kez döndükten sonra çiftçi Saxon'un yanına geldi. Bundan önce de çift sürmüştür değil mi azıcık? Saxon başıyla hayır işareti yaptı. Hiç yapmamıştır bu işi ama at sürmesini bilir. Beceriksiz olmadığı görülüyor, hem de çok çabuk öğreniyor. Bir parça tütün attı ağzına, başladı çiğnemeyi. Galiba bana yapacak iş bırakmayacak diye güldü. Sürülecek toprak gitgide küçülüyordu. Billy sabanı bırakmaya istekli görünmüyordu. Tahta perdenin üstünde tüneyenler ise ağır başlı bir konuşmaya dalmışlardı. Saxon birbiri arkasından soluk almaksızın soru soruyordu. Çok geçmeden ihtiyarın elektrikçinin anlattığı babasına şaşılacak kerte benzediğini anladı. Tarla tümüyle sürülüp bitinceye dek Billy sabanı bırakmadı. Yaşlı adam da onlara geceyi orada geçirmelerini önerdi. Kullanılmayan bir yapı vardı çiftlikte. İçinde de küçük bir soba. Taze süt de verecekti. Saxon ineği eliyle sağıp bu gibi işlere alışmayı da deneyebilirdi. Süt sağma işi Billy'nin çift sürmesi gibi başarılı olamadı. Billy bol bol matrak geçince Saxon kocasına meydan okudu. Al bir de sen dene bakalım dedi ve biri de beceremedi. Saxon her şeyi merak ediyor, sorup soruşturuyordu. Çok geçmeden anladı gördüklerinin gerçeğin ters yüzü olduğunu. Çiftlikte, çiftlik sahibi de eski ve yıpranmıştı. Ekim yoğun değildi. Toprak boldu ama çok az bölümü işlenmişti. Her şey yüzüstüydü. Ev, ambar ve öbür küçük yapılar bakımsızdı. Öndeki bahçeye yabancı otlar bürümüştü. Sebze bahçesi yoktu. Küçük meyve bahçesi yıllanmış, hastalıklı ve bakımsızdı. Ağaçlar eğilip bükülmüş, çarpılmış, yamru yumru olmuş, kurşuni bir yosunla kaplanmıştı. Saxon'un öğrendiğine göre ihtiyarın oğullarıyla kızları kente göç etmişlerdi. Kızlardan biri bir doktorla evlenmişti, öbürü bir öğretmen okulunda ders veriyordu. Oğlanlardan biri demiryolu şirketinde makinistti, öbürü mimardı. Üçüncüsü San Francisco'da yayınlanan bir gazetenin adliye röportajlarını yazıyordu. Arada sırada yaşlı babalarına yardıma gelirlerdi. Yemekten sonra Billy sigarasını tüttürürken Saxon sordu. Ne dersin bu işi? Billy acımalı bir tavırla. Durum anlaşıyor. Adamcağız tirit, meyve ağaçları gibi yosun bağlamış. İşin ustası değil. Hiçbir şey anlamıyor çiftçilikten. Açıkça görülüyor bu. Hele sen Leandro'yu gördükten sonra aradaki ayrım büsbütün göze batıyor. Atları hiç sorma. İkisini de vurup öldürsen iyilik etmiş olursun Mora. Boşuna masraftan kurtulur. Bu biçim hayvan kullanan hiçbir Portekizli gösteremezsin bana. Şunu da söyleyeyim ki övünmek için, gösteriş için almaz insan atın iyisini. At kazançlı bir iştir. Para kazandırır. Yaşlı beygirler gençlerden daha çok yer gücünü korumak için. Ama gençler kadar iş çıkaramaz. Nallanması da pahalıya patlar. Üstelik tımarını da kendisi yapıyordur. Bu hayvanlar her an para kaybettiriyor sahiplerini. Kentte atlardan nasıl yararlanıldığını, formlarının nasıl korunduğunu görmeni isterdim. Dinlendirici bir uykudan ve sabah kahvaltısından sonra yol hazırlıklarını yaptılar. Ayrılırken, "Size bir iki günlük iş vermeyi çok isterdim," dedi yaşlı çiftçi. "Ama buna olanak göremiyorum. Çocuklar gittikten sonra çiftlik koca karıyla ikimizi oyalamaktan başka bir işe yaramıyor artık. O bile sürekli değil. Uzun zamandan beri yaşamak zorlaştı gibi geliyor bana. Grover Cleveland'den beri işler eskisi gibi yürümüyor." Öğleden sonra erken saatlerde San Jose'ye yaklaşırlarken Saxon bir mola vermeyi önerdi. "Ben şuraya girip konuşacağım," dedi. "Eğer üzerime köpekleri salmazlarsa. Şimdiye dek gördüğümüz en güzel ev böyle değil mi?" Tepeler ve alabildiğine enginler Billy'nin gözünde tutuyordu. Bu nedenle karısının önerisini coşkunlukla karşılamadı. "Şu sebzelere, çiçeklere bak. Kağıt için yetiştirilen domateslerden daha sağlam." "Niye yaradığını anlamam," karşılığını verdi Billy. "Bu çiçekler para getirir mi? Onların yerine güzel sebzeler yetiştirebilirlerdi. Ben de işte bu konuda bilgi isteyeceğim." Küçük evin önünde bir kadın yere doğru eğilmiş, elindeki küçük kürekle toprağı eşeliyordu. Saxon kocasına gösterdi kadını. "Ne karakterde bir kimse olduğunu bilmiyorum ama en kötüsü Pinti'nin teki olabilir. İşte o da bize bakıyor. Yükünü benimkinin yanına bırak da benimle gel."